Ayrım 16, Şahmat, Mario, Matsanti, sayfa 200. Gece. Telsiz odasına inanılmaz bir gerilim vardı. Komiser Benli yüzünde gergin bir ifadeyle sinirli bir şekilde sigara içiyordu. Fonzar da aşağıya inmiş, Klebs'in biraz gerisinde bembeyaz suratıyla gergin bekliyordu. Mayetza ise uzun bir süredir oradaydı. Sensi'ye o haber vermişti. Rauti'yi takip eden arabayla bağlantı sabitti. İzlenen yol dün gecekiyle aynı. Aynı yere doğru ilerliyor görünüyor. Şu an 4-5 dakika uzaktayız. Kahretsin, tam da bu gece diyerek bağırdı Sensi. Mikrofona yaklaşarak konuştu. Alandaki görevliler duyuyor musunuz?
Duyuyoruz doktor.
Binaya girin, kendinize sabit bir yer belirleyin ve emirleri bekleyin.
Harekete geçiyoruz.
Sensi içinden tekrar lanet etti. Sadece 24 saat sonra operasyonu gerçekleştirmek için özel bir ekibi olacaktı. Bu özel ekip için bile zor ve tehlikeli bir görevdi. Tamam böyle iyi diyerek kendini cesaretlendirmeye çalıştı. Her halükarda bir şekilde başarırız. Adamlar ne yapacaklarını biliyor. Tehdit altında olan sadece Paola Boni değildi. Sensi büyük oynadığının farkındaydı. Masum bir vatandaşı yem olarak kullandıktan sonra bu işin içinden çıkmak için her şeyin mükemmel bir şekilde işlemesi şarttı.
Onu engellemeye çalışabiliriz dedi Klebs sakin bir şekilde.
Ne demek istiyorsun?
Adamlarımızdan biri orada yaşayan sakinlerden biriymiş gibi davranıp Rauti apartmana girerken bir an için girişte karşısına çıkar. Ne bileyim saatin kaç olduğunu falan sorar. Rauti onu teşhis edebilecek bir tanık olasılığını göze alamayarak bu gecelik bu işin peşini bırakacaktır.
Peki tekrar dener mi?
Kısa bir zamanda denemez. Karşılaştığı kişinin cinayetle apartmanda gördüğü ve tanımadığı bu kişiyi ilişkilendirmesinden korkar. Birkaç gün geçmesini bekler ki görgü tanığının gözünde yüzü ve ifadesi bulanıklaşsın, kaybolsun.
Hedef değiştirebilir değil mi? Başka kurban arar mı?
Bu mümkün.
Of tanrım, yine en başa dönmüş olacağız.
Telsizin sesi Sensi'nin kararsız düşüncelerini böldü.
Geldik, az bir mesafe kaldı. 30 saniye.
Sensi kuru bir ses tonuyla Klebs'ten çok kendiyle konuşur gibi mırıldandı.
Önceden karar verdiğimiz gibi yapalım. Onu iş üstündeyken yakalayacağız. Ne olduğunu anlayacak vakti bile olmayacak.
Dışarıyı kontrol ediyorum. Arabayı görüyorum.
Kontrol etmeye devam et ve bize gördüklerini anlat.
Yaklaşıyor. Apartmanın önüne park etti. Şimdi motoru ve farları kapattı.
Klebs yumruklarını sıktığını şaşırarak fark etti. Saniyeler yavaş akıyordu sanki.
Neler oluyor?
Sensi'nin yüzü her geçen dakika biraz daha geriliyordu.
Hiçbir şey efendim, kesinlikle hiçbir şey. Arabanın içinde oturuyor.
Klebs sesindeki sakinliğe şaşırarak konuşmaya başladı.
Ona biraz zaman ver. Etrafın sakin olduğundan, birinin onu görmeyeceğinden ve gücünü toparlamış olduğundan emin olması gerek.
Bir dakika geçti, sonra bir dakika daha ve 3 dakika daha.
Ne yapıyor diye sordu Sensi neredeyse fısıldayarak.
Hala arabada efendim, sürücü koltuğunda hareketsiz oturuyor.
Zaman dayanılmaz bir gerginlikle kasılarak yavaşça geçiyordu. Sessizliği bozan Klebs oldu.
11 dakika, sadece gözlemliyor, bu gece harekete geçmeye niyeti yok.
Klebs'in bu söylediklerine onay hemen geldi.
Dikkat, motoru açtı, araç hareket etti, manevra yapıyor, vites değiştirdi. Doktor, sanırım buradan ayrılıyor.
Uzaklaşıyor, izlemeyi alıyoruz.
Sensi kafası karışmış gözüküyordu.
Ne cehenneme gidiyor bu?
Sadece bir kontrol gözlemiydi. 2 gün içinde ikinci. Bu sefer Klebs'in sesi stres doluydu. Harekete geçmek üzere. Önümüzdeki saatlerde yapacak.
Biraz sonra Rauti'nin evine döndüğü bilgisi geldi. Telsiz odası hızla boşaldı. Fonzar Klebs'e bir şey uzatıp ekledi.
Doktor, size ağrı kesici getirdim.
Yedinci gün, sabah.
Ne dersin peki bu gece bekarlar arasında bir poker maçı yapalım mı? Rauti
kahvesini bitirip fincanı tezgahın üstüne koydu. Banka sokağın diğer tarafında tam kafenin karşısındaydı. Açılmasına birkaç dakika vardı.
İş arkadaşıyla birlikte çıkış kapısına yöneldi.
Hayır bu gece olmaz, yapacak bir işim var. Bir adam hızlı bir hareketle Rauti'nin fincanını alarak şeffaf plastik bir torbanın içine attı. Sonra kimse onun farkına varmadan her şeyi cebine tıktı. Adam güzel diye düşündü. Biraz şansı varsa fincanın içinde Rauti'nin genetik haritasını yani DNA'sını çıkarmak üzere yeterli miktarda tükürük bulurdu. O aşağılık Alfieri Rauti hakkında bilgi alabilmek için kim bilir ona ne kadar öderdi. Güzel olurdu ama ağzını sıkı tutmalıydı. Soruşturmayı bu şekilde tehlikeye atamazdı. Bu çok riskli olurdu. Hepsi bir yana o kaltağın bu işten uzaklaştırıldığı söyleniyordu. Aslında bundan üzüntü duymuyordu ama yine de kötü bir durumdu. Ondan sık sık iyi paralar kazanıyordu çünkü. Adam kafeden çıkıp hızlı adımlarla içinde Rauti'yi bankaya girerken izleyen komiser Bendy'nin oturduğu arabaya doğru ilerledi. Bu hikaye bitip Rauti yakalandığında Alfieri'ye her şeyi anlatacaktı. Kim bilir belki de birkaç ayrıntıdan para alabilirdi. Greta Alfieri Klebs'in kendisine verdiği cep telefonu çalmaya başlayınca şaşırdı. Birkaç saniye neler olup bittiğini anlayamadı. Doktor Alfieri, rahatsız etmiyorum değil mi? Size bana sadece Greta demenizi daha önce söylemiştim. Daha pratik oluyor. Sesi çok yumuşak ve dostça çıkmıştı. Hatta biraz fazla dostça diye düşündü Greta kendi kendine. Notunuzu aldım. Dün elime geçti ama bugüne kadar sizi arayacak fırsatı bulamadım. Zor günler geçiriyoruz. Peki ne diyorsunuz? Affedildim mi? Elbette. Sizinki kesinlikle anlayışla karşılanacak bir tepkiydi. Olmaması gerekirdi. Sizden gerçekten özür dilerim. Konu kapanmıştır. Şimdi işimi yapmama izin verin. Bugüne kadar dikkatinizi çeken farklı bir şey oldu mu? Hiçbir şey diyerek gülümsedi Greta. Beni takip eden adamlarınız dışında hiçbir şey. Evet, hani şu dün atlattığınız adamlarım. Lütfen bunu bir daha yapmayın. Ufak bir kendine güven hareketiydi sadece. Ayrıca dışarıdan göründüğüm gibi budala olmadığımı size göstermek istedim diyerek gülmeye devam etti. Sizin budala olduğunuzu hiç düşünmedim Greta. Ama izleme ekibini atlatmak biraz budalalıktı. Bunu diyecektiniz değil mi? Aynen öyle. Bir daha olmayacak. Size söz veriyorum. Siz zeki bir kadınsınız Greta. Bu telefonu sürekli açık bulundurun. Şimdi kapatmalıyım. İkimizin de yapacak. Bir saniye lütfen. Greta Alfieri'nin sesi neredeyse üzgün çıktı. Size söylemek istediğim bir şey var. Buyurun lütfen. İki gündür bunu düşünüyorum. Bundan bahsetmek için sizi ben arayacaktım. Bakın, geçen sabah bana söylediğiniz şeyler üstüne oldukça fazla düşündüm. Ah tanrım Greta taze bir kahkaha patlattı. Tıpkı bir liseli gibi utandım. Söyleyeceğim şu ki bu soruşturmada size faydalı olabileceğim bir fikir buldum. Ama telefonda konuşmak... Dinleyin, buluşamaz mıyız? Siz ne zaman isterseniz, benim için her an olur, bugün bile olur. Greta, artık utanma sırası Klebs'teydi. Fikirlerinizi önemsiz bulduğumu düşünmenizi istemem. Ama bugün kesinlikle olmaz, imkansız. Yarın o zaman. Şöyle yapalım, ben sizi yarın arayayım ve randevulaşalım. Güzel, dedi Greta, hedefine ulaşmış olmaktan memnundu. O zaman anlaştık, aramanızı bekleyeceğim. İyi avlar Doktor Klebs. İyi günler Greta. Klebs telefonu arka koltuğa fırlattı. Şehre yeni ulaşmıştı. Güneşli günlerden sonra hava değişmiş ve deli gibi yağmur yağmaya başlamıştı. Silecekleri daha hızlı çalışacak şekilde ayarladı. Saat 10'u 2 geçiyordu. Çok geç olmuştu. Gece kendini uyumaya zorlamak için 2 tane uyku ilacı almıştı. Bu akşam kesinlikle yorgun olmamalıydı. İlaçların verdiği o derin ve uzun uykudan uyandıktan sonra her zaman olduğu gibi üstünde hiçbir tazelik hissedemiyordu. Mercedes bir timsahın üstünden geçerken yalpaladı. Dün gece hiçbir rüya görmemişti. Kabus yok, kuyu yok, yudo yok. Öndeki taksi bir başka araca çarpmamak için ani bir fren yaparak durdu. Klebs çok hazırlıksız yakalanmıştı ve taksinin tamponuna vurdu. Sertti ama büyük bir darbe değildi. Klebs tartışmamaya kararlı bir şekilde yağmur altında dostane bir anlaşmaya varabilmek niyetiyle arabadan indi. Taksicinin itirazlarının neredeyse hiçbirini duymadı. Kafasında bir düşünce dönüp duruyordu. Bugün geçecek, bugün geçecek. Bu his o gece olacaklar içindi. Bunu biliyordu.
Öğleden sonra. Sensi konferans odasında günün son toplantısındaydı. Toplantıda özel harekat ekibi de vardı. Birlikte tüm detaylarıyla operasyon planını incelediler. Kronometrik hassaslıkta bir müdahale olması gerekiyordu. Erken yapılan en ufak bir hareket bütün planı havaya uçurabileceği gibi geç müdahale de tam bir trajedi olabilirdi. Ve bunun doğuracağı sonuçları düşünmek bile insanın kanını dondurmaya yetiyordu. Sabah planı değiştirmeyi özel harekat ekibini dairenin içine yerleştirip Bonnie'nin yerine de bir kadın polis koymayı düşünmüştü. Ama işe yaramazdı. Ona ne kadar çok benzeyen birini bulsalar da katil hemen bu değişikliğin farkına varır ve planda boşa çıkardı. Rauti'nin net bir eylem içerisindeyken yakalanmasından başka düşünülecek bir şey yoktu. Toplantının sonunda herkes çıkarken Klebs'e yaklaştı ve her şey yolunda gidecek dedi kendinden emin bir şekilde.
''Bunu beni mi yoksa kendini mi cesaretlendirmek için söyledin?''
''Her şey yolunda gidecek. Rauti evden çıktığı an sana haber verecekler. Ona ulaşabilseydik bu senin sayende oldu.''
Klebs gülümsemek istedi.
''Kahve fincanından DNA'sını tespit edebilmek için yeterli miktarda madde alınabildi mi?''
''Evet, hatta fazlasıyla. Ama genetik haritasının çıkarılması için biraz zamana ihtiyaç var.''
''Doğal olarak.''
''Her şey yolunda gidecek, Klebs. Her şey yolunda gidecek.''
Sensi konferans salonundan çıkıp odasına kapandı. Rahat deri koltuğuna kurularak beklemeye başladı.
Montanari tüm yüzünü kaplayan bir gülümsemeyle Greta Alfieri'nin odasına girdi. 32 seramik dişinin hepsi parıldıyordu.
''Greta, senden ayrı kalamıyorum resmen.''
İlk şok anını atlatınca Greta Alfieri bir gülümseme takınarak masasından kalktı ve Montanari'yi karşıladı. Adam Greta'nın ellerini avuçlarında tutarak konuştu.
''Harikulade görünüyorsun.''
''Teşekkürler Federico, çok kibarsın.''
Montanari biraz daha yanaştı ama Greta sakin ve kararlı bir hareketle ondan uzaklaşarak masanın arkasına geçti.
''Rahatına bak lütfen.''
''Olanları hala atlatamadın değil mi?''
''Ne bekliyordun ki?''
Greta düşmanca davranmamak için kendini zor kontrol ediyordu.
''Resmi olarak görevinden alınalı henüz 4 gün olmuş bir gazeteciyim. Nasıl olduğunu bilirsin. Hala bu fikre kendimi alıştırmaya çalışıyorum.''
''Yanılıyorsun Greta.'' ''Öncelikle sana şunu söylemeliyim ki seninle ilgili birçok telefon ve mesaj alıyoruz. Seni artık yayında göremeyen insanlar meraklanmış. Senin birçok hayranın var Greta. Dürüst olmam gerekirse bu kadar olacağını tahmin etmezdim.''
''Bu kadar çok izleyicim olmasına rağmen.''
Greta'nın sesindeki dostane ton yok oldu.
''Mükemmel olmama rağmen birkaç gün önce seninle çok basit bir görüşmeye bile kabul edilmedim.''
''Ah benim sekreterim bazen gerçekten tam bir aptal oluyor. Genel bir kuralı uygulamış ama sana bir istisna yapması gerektiğini düşünememiş. Ona iyice tembih ettim. İleride hiçbir sorun olmayacak. Göreceksin.''
''Esas konuya gelelim Federico. Bu ziyaretini neye borçluyum?'' diye sordu Greta gülümseyerek.
''İlk olarak seni görme mutluluğuna. Diğeri ise şu ki bu sabah katta ne iyi gördüm ve bana seni sordu. Yeni programınla ilgili raporunu bekliyor. Sana şunu söylemeliyim ki bana neredeyse sabırsızlanıyormuş gibi geldi.''
Greta yüzündeki gülümsemeyi koruyabilmek için 2 katı güç harcamak zorunda kaldı. Montanari konuşmaya devam etti.
''Elinde hala maddi kaynak olmadığını ve sana bir asistan verilmediğini duyunca bana sinirlendi. İşte ben de şimdi bunları telafi etmek için buraya geldim.''
Montanari masanın üstüne bir kredi kartı bıraktı. Greta parmaklarını kartın etrafında gezdirdi.
''İşimi senin finanse edeceğini söyleme sakın.''
Montanari keyifle gülümsedi.
''Hayır hayır, bu Cattanini senden kişisel bir ricası için. Onun çok bağlı olduğu ve bu mesleğe yeni adım atmakta olan bir torunu var.''
''Laura Cattanini, tanıyorum.''
''Senden çok şey öğrenebilir. Yarın sabah sana gelecek. Cattanini sana minnet duyacak.''
Lanet olsun diye düşündü Greta.
''Az daha unutuyordum.'' diye ekledi Montanari kapıya doğru ilerlerken. ''Cumartesi akşamı Forrest'in evinde çok seçkin bir davet olacak.''
''Şu müteahhit büyükbaş mı?''
Montanari başıyla onayladı. Ama sadece bu kadar değil. Bileceğin, hatta bilmek zorunda olduğun gibi kanalda büyük bir hissesi var. İşte bu cumartesi akşamı şehir dışında kuracağı birkaç milyon metreküplük yeni inşaatının kutlamasını yapacak. Evler, ofisler, alışveriş merkezleri, önemli ve ilginç insanlar orada olacak. Senin için de bir davetiye var.
Lanet olsun diye düşündü tekrar Greta. Montanari'ye, Laura Cattani'ye, Forest'iye ve müteahhide havayı böyle betonla kaplamasına kim izin veriyorsa ona da lanet olsun. Hepsine lanet olsun.
Akşam. Kendisine Nick diyen adam giyinmeye başladı. Erken de, henüz vakti vardı ama riske girmek istemiyordu. O gece her şey yolunda gitmeliydi. Herhangi bir sürpriz olmamalıydı. Kombinasyonun ikinci hamlesi için hazırdı. Hiç heyecanlı değildi, hazırdı.
Gece.
Telefon klepsi derin ve ağır uyuşukluktan sıyırarak çalmaya başladı. Çıktı efendim, arabasına gidiyor. Klaps saatine baktı, 22'ye birkaç dakika vardı. Güzel, takip edin. Her bir yorgunluk belirtisi birden yok olup gitti. Şu andan itibaren konuşmalar telsizden olacak. Hızla olduğu yerden kalkarken Mayetza'ya kafasıyla bir işaret yaptı. Ben niye ekibi olay yerine göndermesini söyle. Sonra Sensi'ye haber ver. Hepimiz telsiz odasında toplanalım. Kendisine Nick diyen adam arabasını sakince sürüyordu. Hareketleri çok netti. Vakit geceydi. Hiçbir hata olmamalıydı. Elini kalbine götürdü ama hiçbir sıcaklık hissetmedi. Sadece bıçağın soğukluğunu hissediyordu. Bu his hoşuna gitti. Yüzü neredeyse gülüyormuş gibi yana doğru gerildi.
Şimdi yan yola saptı.
Telsizin ses kalitesi inanılmayacak derecede iyiydi. Klaps komiser Bendin'in sesini hemen tanıdı.
Yönü daha öncekilerle aynı.
Mayetza Klaps'in emir vermeye başlamasını bekliyordu. Ama Klaps gözlerini boşlukta uzak bir noktaya dikmiş, çenesi kapalı, hareketsiz duruyordu. Hiç geçmek bilmezmiş gibi gelen bir süre boyunca sadece sessizlik oldu.
Döndü, şehir dışındaki sapa yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Nereye gidiyor olduğundan artık bir şüphemiz yok sanırım.
Klaps mikrofona doğru yaklaşarak konuştu. Alan ekibi, beni duyuyor musunuz?
Evet efendim.
O esnada içeri Sensi girdi.
Belirlediğimiz şekilde yerlerinizi alın ve dağılın. Bu andan itibaren içerideki ekip ve dışarıdaki ekip olarak cevaplayacaksınız.
Derin bir nefes alarak Sensi'ye döndü.
Sanırım yaklaşıyoruz, sıra sende.
Sensi Klaps'in derin bakışına karşılık verdi.
Dört kişi uzaklaşsın.
Sensi operasyonun kontrolünü aldı.
Birlikte hareket edin. Yerlerinizi almak için hazır bekleyin. Kontrol dışarıdaki ekipte.
Dışarıdaki ekip hazır. İki kişi uzaklaşsın.
Klaps hafif bir mide bulantısı hissetmeye başladı. Rauti'nin orada durmayarak tekrar sakince eve dönmesini istiyor olmasına çok şaşırdı.
Hazırız, yaklaşıyor.
Dışarıdaki ekip yerinde. Onu görüyoruz ve takibi alıyoruz.
İçerideki ekip yerinde, pozisyon aldı ve hazır.
Kendisine Nick diyen adam arabanın motorunu durdurdu. İkinci katın penceresinde ışık vardı. Ne de olsa Paola'nın alışkanlıklarını biliyordu. Yarım saatten önce dışarı çıkmayacaktı. Yeterince vakit vardı. Apartman kapısının kilidini daha önce geldiğinde şöyle bir incelemişti. 5 dakikalık işi vardı. Kapıyı zorlarken biri onu görse bile anahtarda sorun çıktığını düşünürdü. Etrafını son bir defa kontrol etti. Görünürde kimse yoktu. Gaz istasyonunun neon ışığı sanki bozukmuş gibi düzensiz bir şekilde yanıp sönüyordu. Adam arabasından sessizce, adeta kayarak çıktı.
Dışarıdaki ekip konuşuyor. İçeride, tekrar ediyorum, apartmanın içinde.
Klaps damarlarındaki adrenalini hissetti. Sensi mikrofona heceleyerek konuştu.
İçerideki ekip, çok uyanık olun. Adam sizin. Yerlerimizdeyiz.
Telsizden güçlü bir fısıltı duyuldu. Kameralar ve mikrofonlar açık. Silahlar kullanılmaya hazır.
Klaps tek bir kasını bile hareket ettiremiyordu.
Onu görüyoruz. Görüntü kalitesi çok iyi. Apartmanın girişinde. Şimdi merdivenleri çıkıyor. Klebs elektrik kesintisiyle asansörde mahsur kalan Morganti'yi düşünmeden edemedi. Bir an için zihninden diken gibi delici bir düşünce geçti. İnanılmaz derecede hızlı ve kavranamayacak bir ışıktı bu. Ama içinde endişe bırakmaktan başka bir işe yaramadı.
Kata çıktı, etrafına baktı. Evet, kapı zilini çaldı. Ama bu da nesi? Kahrolası. Konuşuyor ama hiçbir şey duyamıyoruz. Mikrofonlar çalışmıyor.
Lanet olsun, lanet olsun diyerek fısıldadı Sensi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 215.